Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda Buhari'nin ilim bölümünü bitirmek üzereyiz. Sonlarına doğru yaklaşıyoruz. İlim öğrenirken takip edilecek plan, hareket tarzı, onunla ilgili bazı meselelere temas ettik. Şimdi de haya eden kişi meselesini başkasına sordurabilir. Utanıyorsa eğer, kendisi soramıyorsa başkasına sordurabilir. Böyle bir başlık var. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Mezi ile müptela bir kimseydim. Meni, vedi, mezi diye üç tane akıntıdan bahsediliyor insan, erkekler için. Mezi daha ince olan ve daha çabuk gelen, meniden önce gelen bir akıntı bu. Bununla ilgili İlmihal kitaplarımızda tafsilatlı bilgi var. Bunu da herkesin bilmesi gerekiyor. Çünkü bu önemli bir mesele. Bunun üzerine hükümler var. İnsanların yapması gereken şeyler var. Gençlerin bilhassa bunları öğrenmesi, farkında olmayanların yönlendirilmesi, bak bunlara bak, öğren, oku denilmesi gerekiyor. Hazreti Ali de çok mezi gelirdi benden diyor. Ve Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorsun diye Mikdat bin Esfe'de söyledim. Kendisi sormaktan çekiniyor çünkü Peygamber Efendimiz'in kızıyla evli olduğu için böyle bir soruyu sormaktan haya ediyor. Başka sorulardan çekinmez ama bu konuda soru sormaktan çekiniyor. Mikdat bin Esfet de soruyor Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdesti icap eder buyuruyor. Yani mezi geldiğinde gusletmek gerekir mi, gerekmez mi? Önemli bir mesele. Bunu bilmediğinde gençler, bilmediklerinde sıkıntıya düşebilirler. İşte abdest guslu gerektiriyor zannederek devamlı gusül abdesti alma ihtiyacı hissedebilirler. Yani nerede gusül abdesti alması gerekirken almaz, abdestsiz gezebilir. Bu tür durumlar, önemli durumlar, temizlik durumları. Her şeyden önce bu temizlik konularını gençlerimize, yavrularımıza öğretmemiz gerekiyor. İlmihal bilgilerini. Peygamber Efendimiz de diyor ki mezi guslu gerektirmez, abdesti gerektirir buyuruyor. Herhangi bir sebeple kendisi sual sormaktan haya eden kişi meselesini başkası vasıtasıyla sordurabilir. İlim öğrenmek Müslümanlar için önemli bir husus. Bu ilim yolunda da soru sormak, soru cevap önemli bir yer işgal ediyor. Kitaplardan kendisi de okuyabilir insan, internetten araştırabilir ama okumakla bazı şeyleri kolay anlamak mümkün olmayabilir. Anlaşılması zor olabilir. İlla birisinin anlatması gerekebilir. Böyle konular olduğunda da sormak, hocalara sormak, bilenlere sormak, anlattırmak gerekir. Bunu da yapamadığında kendisi haya ettiğinde mutlaka başkasına sordurmalı. Bir şekilde bir yolunu bulup bilgiyi elde etmek gerekiyor. Bu Müslümanlar açısından önemli bir konu. Mezi guslu gerektirmez. Ancak necis olduğu için kirlettiği yerleri yıkayıp abdest almak lazım gelir. Guslu gerektirmiyormuş, o zaman bir problem yok diye düşünülebilir ama kendisi necis sayılıyor, pis sayılıyor. Onun o değdiğinde, insanın elbisesine değdiğinde, çamaşırına değdiğinde onun yıkanması, temizlenmesi gerekiyor. Çünkü o necis, pis sayılıyor. Ama guslü bozmuyor, abdesti bozuyor. Bunları bildiğinde insan, bilerek hareket ettiğinde daha rahat olur. Daha sıkıntısız bir hayat yaşar. Mescitte ilim ve fetva. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle buyurur. Bir kişi mescitte ayağa kalkıp ya Resulallah nerede ihrama girip telbiye getirmeye başlayayım diye sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine ahalisi Zülhuleyfe'den, Şam ahalisi Cuhfe'den, Necid ahalisi Karn'dan, Karn-ı Menazil'den itibaren ihrama girip telbiye getirsin buyurdular. Burada mescitler, camiler bizim için çok önemli, Müslümanlar için. Hayatın merkezinde yer alıyor, şehrin merkezinde yer alıyor camiler. Müslümanlar orada hem ibadetlerini yapıyor, hem sosyal faaliyetlerde bulunuyor, Müslüman kardeşleriyle görüşüyor, birbirlerinin dertlerinden, sıkıntılarından haberdar oluyor, sevinçlerinden haberdar oluyor, yardımlaşıyor ve aynı zamanda bir eğitim yuvası mescitlerimiz, camilerimiz. İnsanlar Kur'an kıraatını, Kur'an-ı Kerim okumayı, ilmihal bilgilerini, dini bilgilerini, Müslümanların güncel meselelerini camide öğreniyorlar. Cuma hutbelerinde, cuma vaazlarında ve diğer cami derslerinde. Onun için cami dersleri de önemli bir yer tutuyor Müslüman hayatında. Bugün bütün imam kardeşlerimizin, imamların, hocalarımızın camilerde hep böyle bir derslerinin olması gerekiyor. İlmihal dersleri. Bir insan ilmihal bilgisini olabiliyor, ilmihal öğrenmiş oluyor. Bir kitap da okumuş oluyor, belki hocadan ders de almış oluyor ama zaman geçtikçe zamanla unutuyor, unutabiliyor bilgilerini. Tazelemek gerekiyor. Yani çok bilinen konular gibi görünen abdest, namaz konuları bile sık sık tekrar edilmesi gerekiyor. İncelikler var, ince hususlar var. Onları hatırlanması gerekiyor. Bu sebeple camilerimizde derslerin eksik olmaması gerekiyor. Devamlı hocalarımızın açık dersleri olacak. Cemaatte bu derslerde imkan nispetinde iştirak edecek ve devamlı bilgilerini tazeleyip duracaklar. Dini bilgileri yanında başka bilgiler de edinmiş olacaklar. Bu bizde çok ihmal edilen bir husus maalesef. İnsanlarımız hakikaten bakıyoruz namaz kılarken pek çok hatalar yapıyor. Farkında değil. Ama bu derse ihtiyacı olduğunu da bilmiyor. Onun da farkında değil. Hocalarımız da biraz ihmal ediyor. Hocalarımız da cemaatin ihtiyacını karşılamak için böyle bir takipte bulunmuyor. Cemaatin neye ihtiyacı var, ne eksiği var, onları nasıl tamamlarız gibi bir derdi de olması gerekiyor. Onun için camilerdeki dersleri artırmak gerekiyor. Bugün baktığımızda bunların sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Hem herkes açık olduğunda herkes istifade edebilecek. İlmihal dersleri, tefsir dersleri, hadis dersleri bunlar olması gerekiyor. Bunlar olursa toplumumuz daha sıhhatli hale gelecek. Daha bilgili hale gelecek. Sahtekarlar tarafından aldatılması daha zor olacak. Kolay kolay aldatılamayacak. Bilgili insanlar, şuurlu insanlar hale gelecek. Şuurlu olunca da daha çalışkan, daha gayretli insanlar olmaları tabii ki aşikar olacak. Bu sebeple camilerdeki ilmihal derslerinin, dini derslerin artırılması, olmayan yerlerde başlatılması önem arz ediyor. Burada bu başlıkta onu görüyoruz. Buhari Hazretleri buna temas ediyor. Ve bir örnek veriyor. İşte camide diyor Peygamber Efendimiz'e sorular soruluyordu. Efendimiz de cevap veriyordu. Onların meselelerini hallediyordu. Fıkhi cevaplar veriyordu. İşte bu rivayette onu görüyoruz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Yemen ahalisi Yelemlem'den itibaren ihrama girip telbiye getirsin buyurduklarında söylüyorlar dedi. O anda duyamamış uzakta olduğu için ama diğer sahabilerden duymuş. Efendimiz her bölgenin nereden ihrama gireceğini belirlemiş. Yine İbni Ömer radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu son cümlesini işittim ama anlayamadım derdi. Yani Efendimiz bir şey söyledi. Ses geldi ama ne söylediğini anlayamadım. Uzakta olduğu için, cemaat kalabalık olduğu için. Daha sonra da diğer sahabilere soruyor. İbn Ömer radıyallahu anh'a bu bilgisini de tamamlıyor. Bilgi konusunda ne kadar hassas sahabiler, ilk Müslümanlar. Bizim de o konuda hassas olmamız gerekiyor. Ulema ihtilaf etmiş olmakla birlikte, cumhura göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Irak tarafından gelenler için de zatül ırkı mikat yeri tayin etmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi söylediklerinde Şam ve Irak henüz fethedilmemişti. Henüz fethedilmemişti. Arap Yarımadası'nı dedi Müslümanlar ama Efendimiz sanki oranın fethedileceğini gözüyle görmüş gibi onlar için ihram yerleri de belirliyor. Zaten muhtelif rivayetlerde onların müjdesini de vermişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oraların fethedileceğini bildirmişti sahabilerine. Burada diğer bir delil de bu müjdelerden birisi de onlar için mikat yerlerinin tayin edilmiş olması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mikat yeri tayin ederek oraların fethedileceğini mucizevi bir şekilde önceden haber vermiş oldular. İbn Abbas radıyallahu anhuma hazretlerinin rivayetinde son cümle açıkça ifade edilmektedir. Başka rivayette açıkça söyleniyor. Demek ki İbn Ömer radıyallahu anh bu cümleyi işitti ama belki uzakta olduğundan, belki başka bir sebepten dolayı anlayamadı. O cümleyi de diğer sahabeler rivayet etti. Ama bunu da belirtiyor. Yani ne olacak, zaten bilgi bilgidir. Ha benden duymuşlar, ha başkasından duymuşlar gibi böyle bir rahatlık içerisinde değil. Çok hassas, ince bir şekilde hangi cümleyi kendisi duydu, hangisini başkasından naklediyor, çok ince bir şekilde ayırıyor. Hadis ilminde çok rastlanan hassasiyet örnekleri bunlar. Normalde bunu beyan etmese bir mahzuru yok. Sahabe hepsi adildir, hepsi udüldür, yalan söylemezler, ahlaklıdırlar. Birbirlerinden hadis nakletmelerinde normaldir, isim vermeden de nakledebilirler. Bu hadis ilmi açısından bir mahzuru yoktur. Ancak o hadiseyi bütün tafsilatıyla izah ediyor. Bu durum ashab-ı kiramın hadis-i şerifleri rivayet ederken ne kadar hassas ve dikkatli davrandığını göstermektedir. Yani İslami ilimler bize en sağlam ilmi metotlarla ulaşmıştır. İslam alimlerine çok büyük bir minnet borcumuz var. Allah onlardan razı olsun. Onlar büyük gayretler sarf ederek bizler için gerekli olan bütün bilgileri nakletmişler, tahlil etmişler, yorumlamışlar, açıklamışlar, şerh etmişler. Gereken ne varsa bütün ilimleri ortaya koymuşlar. Çok ince meselelerde bile, hatta tecvitte bazı şeyler vardır, sesler, hafif sesler, revm gibi mesela. Çok hafif sesler bile vardır. Onu bile kaybetmeden asırlarca bize kadar getirmişler. Halbuki önceki milletler, önceki dinlerin mensupları kitaplarını bile koruyamamışlar. Kitaplarını bile kaybetmişler, tahrif etmişler, bozmuşlar. Sonraki nesillere ulaştıramamışlar. Ama bizim alimlerimiz hem Kur'an-ı Kerim'i mütevatüren bizlere naklettikleri gibi, tabii ki burada bir gurur, kibire de kapılmak gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla her şey. Cenab-ı Hak önceki kitapların korunmasını alimlere bırakıyor. Alimler koruyun diye. Allah'ın kitabını korumakla görevli oldukları bildiriliyor ayet-i kerimede. Ama insan acizdir, koruyamamışlar. Son kitabı ise Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim ise kendisi bu vazifeyi, koruma vazifesini üzerine alıyor. Estağfirullah. İnne nahnu nezzelnâ zikre ve inne lehu lehâfizun buyuruyor. Hicr suresi 9. ayet-i kerimede. O zikri, Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız buyuruyor. Böyle olunca tabii ki Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, ikramıyla, alimlerimizin de gayretiyle Cenab-ı Hak alimlerimize öyle bir gayret veriyor kalplerine. Bir vazife aşkı, şuur veriyor. Onlar da bütün zorluklara rağmen büyük fedakarlıklar göstererek Kur'an-ı Kerim'i bize naklediyorlar. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini naklediyorlar. Tabii ki tarih boyunca zındıklar, dinsizler, mülhitler, kötü niyetli insanlar veya bazı saf insanlar hadis-i şeriflere yeni hadisler ilave etmek istiyorlar. İslam'ı bozmak için bir kısmı, bir kısmı da kendine göre iyi niyetli ama yaptığı iş yanlış olarak bazı hadisler uydurarak İslam'ı bulandırmak, karıştırmak gibi faaliyetler olmuş. Alimlerimiz bunları da çalışmış, ayıklamışlar. Hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi zayıf, hangisi kuvvetli. Hepsini ayırmış, taksim etmiş, kitaplara yazmışlar. Hepsini bizlere nakletmişler. Diğer bazı işaretler mesela hadis-i şeriflerde çok vardır. Efendimiz bunu söyledi. Bunu söylerken şöyle bir işaret yaptı. İşte elini şöyle kaldırdı. Bu hareketi bile, bu ufacık hareketi bile böyle nesilden nesile, asırdan asır naklederek bizlere kadar getirmişler. Tecvid ilminde bilhassa veya kıraat ilminde bir kelime nasıl okunur, nasıl hafif imale yapılır, çok hafif bir ses değişimi, yani çok hafif bir ses değişimi, bunu bile bize tevatüren nakletmişler. Asırdan asıra, nesilden nesile nakletmişler. Halbuki belki bu kadar küçük şeyler ne kadar önemli değil, önemli olan ana hususlar, temel meseleler gibi düşünülebilirdi. Ama öyle düşünmemiş onlar. Bütün zerreye kadar, en ufak şeyine kadar, ufak bir ses farklılığına kadar bile bizlere ulaştırmışlar. İlmi emanet. İşte buna denir. İlmi emanete sahip çıkmışlar. En güzel şekilde ilmi emaneti sergilemişler. Onlardan Allah razı olsun. Onlara minnet borçluyuz. Teşekkür borçluyuz. Onlara dua etmemiz gerekiyor. Tabii ki Efendimizin hadislerinde de var. Diyor ki kıyametin alametlerinden birisi de sonrakilerin öncekilere sövmesidir, hakaret etmesidir diye. Bugün de o günleri yaşıyoruz. Bugün de ağzını açan bakıyorsunuz öncekileri karalamak, onlara hakaret etmek, onlara sövmekle meşgul oluyor. Hazreti Ayşe validemizin de sözü vardı. Yani siz diyor sövmekle değil, ashab-ı kirama sövmekle değil, istiğfar etmekle emredildiniz. Ayet-i kerime var zaten. Ensar, muhacir, onları güzellikle takip edenler, sonra o salih müminler diyor kendilerinden öncekiler için dua ederler, istiğfar ederler. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize bunu emrediyor. Yani siz diyor sahabe-i kiram için, tabi'in için, tebe-i tabi'in için, önceki alimler için istiğfar etmek, dua etmekle emredildiniz ama siz hakaret ediyorsunuz, küfür ediyorsunuz diye böyle ikazlar var. Bu böyle yapılan böyle bir tavır hakşinas bir tavır değil, vefakarlık değil, bir kadirşinaslık değil, vefasızlık örneğidir. Tam bir vefasızlık örneğidir. Bu konu üzerinde de düşünmek gerekiyor. Hanefilere göre mikata ulaşan kişi Mekke'ye girmek istiyorsa, ister hac veya umre, ister savaş, isterse ticaret maksadıyla girecek olsun, mikatı ihramsız geçme hakkı yoktur. Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifte belirlediği sınırlar var. O sınırlara işaretler konulmuş, bildirilmiş nasıl, neresi olduğu, nereden başladığı. Mekke'ye doğru giden bir insan orada mutlaka ihrama girmesi lazım, ihramlı olması lazım. Zira Cenab-ı Hak Mekke-i Mükerreme'yi harem kılmıştır. Yani bu nedir? Girilen bölgeye saygının bir ifadesidir. Oranın saygıya layık bir bölge olduğunun göstergesidir. Bunu insanlara hatırlatmaktır. Böyle bir yer dünyada başka bir yeri yok. Mekke'den başka bir yeri yok. Mekke Allah'ın haremi, harem-i şerif diyoruz. Mescid-i haram diyoruz. Oranın ayrı bir özelliği var. Hürmete layık bir tarafı var. Hareme hürmet ise oraya ihramlı olarak girmekle gösterilir. Oraya hürmet, orayı harem bölgesi kılan Cenab-ı Hakk'a hürmet, tazim manasına gelir. Mekke-i Mükerreme'ye ihramla girmek aynı zamanda oranın şerefli bir yer olduğunu ortaya koymak içindir. İhrama girmeden giderse geri dönüp tekrar oradan ihramlı olarak geçmesi gerekiyor. Yoksa kurban kesmesi gerekiyor. Değişik hükümleri var. Dışarıdan gelip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tayin ettiği bu mikat sınırlarını ihramsız geçen kimse geri dönüp mikatta ihrama girmelidir. Böyle yapmazsa ihrama girmeyi asıl yerinden sonraya ertelediği için ceza olarak kurban kesmesi gerekir. Mikat sınırlarıyla Mekke-i Mükerreme arasında oturan kişi ise ihtiyaç için Mekke'ye ihramsız girebilir. Yani bu sınırların içerisinde şehirler var, köyler var. Oralarda oturan insanlar ise Mekke'ye ihramsız girebilir. Zaten o harem bölgesinin ehlidir, orada yaşıyor. Onlara ihram mecburiyeti getirmek onlar için büyük bir sıkıntı olur. Şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz. Son bölümümüz bu. İlim kitabının son bölümü. Soruya fazlasıyla cevap vermek. Birisi alime soru sorduğunda o alim fazlasıyla cevap verebilir mi, verir mi? Onunla ilgili bir bölüm. Soruya fazlasıyla cevap vermek. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle buyurur. Bir kişi Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den İhrama giren kimse ne giyer diye sordu. Bakın hep sahabe-i kiram haçla ilgili, ihramla ilgili, fıkıhla ilgili konuları soruyor. İhram, haçla ilgili konular hakikaten zor konulardır. Böyle akılda kalmayan, unutulan konulardır. Onun için sık sık sorulur. Sık sık kitaplara, hocalara müracaat etmek gerekir. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i ilk hacca göndermişti 9. sene. Buradan alimler onun ne kadar ilimde, ileri seviyede olduğunu da çıkarıyorlar. Diyorlar ki haç gibi böyle hükümleri zor olan bir meselede, hatta önünde hiç herhangi bir örnek de olmadan, bir tatbikatta Efendimiz hiç hac yapmamış, Hazreti Ebu Bekir Peygamberimizden aldığı bilgilerle gidiyor insanlara haç yaptırıyor. Haccı ifa ettiriyor. Burada da bu kişi Peygamber Efendimiz'e ihrama giren kimse ne giyer diye sordu. İhramın elbisesi nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Gömlek giymez, sarık sarmaz, don ve bornoz giymez. Vers veya zaferanla boyanmış bir elbise de giymez. Naleyn, terlik bulamadığı takdirde mest giysin ve mestleri topuklara varıncaya kadar kessin buyurdu. Şimdi kısa olanları Efendimiz söylüyor. Diğerleri uzun olanları artık insanın kendisi anlayabilir diye istisnaları söylüyor. Ne giyer diye soruyor. Giyebileceği pek çok çeşit vardır. Kumaş vardır. Ama Efendimiz giymeyeceği şeyleri söylüyor. Veya daha önemli olan hususlar dikkat edilmesi gereken soruyu kökünden hallediyor meseleyi. Nelere dikkat edilecek onları sayıyor, zikrediyor. Bu şekilde soruya fazlasıyla cevap vermiş oluyor ve onun bütün kafasında oluşabilecek problemleri önceden hallediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Belki bu soruya cevap verirse başka bir soru daha zihne takılacaktı. Toplu olarak konuyu genel hatlarıyla Efendimiz anlatıveriyor. Bornoz geçiyor bu rivayette. Bornoz başlığı kendisine yapışık elbise. Kapşonlu elbiseye deniyor. Bornoz diye böyle kapşonlu başlıklı elbise giyemez diyor ihramlı kimse. Başı açık olması lazım çünkü. Vers kelimesi geçiyor burada. Vers veya zaferanla boyanmış bir elbise. Vers nedir? Cehri Yemen zaferanı manasına geliyor. Kendisiyle elbise boyanan sarı bir bitki. Vers bitkisi. Sarı bir renk veriyor. Eskiden elbiseleri o şekilde insanlar kendileri de boyayabilirlermiş. Şimdi artık fabrikalarda boyalı çıkıyor falan. Kendisi yapan çok azdır, nadirdir. Zaferan geçiyor. Kendisiyle elbise boyanan başka bir bitki. Zaferan bitkisi. O da sarı bir renk veren bir bitki. Ashab-ı kiram bazen Peygamber Efendimiz'e bir mevzu hakkında sual sorar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise muhtelif sebep ve hikmetlerle onu başka bir istikametle yönlendirirlerdi. Cevap verirken telkinde bulunmak, insanları yönlendirmek onun için daha faydalı olacak. Belki soru soran kişi kendisi için daha faydalı olacak şeyi bilmiyor olabilir. Bilgisi eksik olabilir. Onun soru sorulan alim onu anlar o sorudan. Çünkü insanın diyor sorduğu sorudan zekası, aklı anlaşılır deniyor. Onu anlar ve onun ihtiyacı olacak şeyleri ona fazlasıyla verir, yönlendirir onu. Sen bu soruyu sordun ama herhalde kafanda şunlar var diye gerekli şeyleri ona söyler. Mevzuun sual sorana daha ziyade fayda sağlayacak yönlerine temas eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapardı. Alimlerin de öyle yapması gerekiyor. Yani gayeye daha uygun ve daha faydalı olduğu için muhatabın beklemediği ve sualiyle talep etmediği yönde cevap verirlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna belagatta üslubu hakim denmektedir. Üslubu hakim. Cenab-ı Hak yes'elûneke anil ehille buyuruyor. Sana hilalleri sorarlar. Kul hiye mevâgîtü linnâs. İnsanlar şey sormuşlar. Yani bu hilaller niçin inceliyor, kalınlaşıyor, büyüyor, küçülüyor? Bunun hikmeti nedir? O zaman bakıyorlar tabii ki gökyüzüne gün gün büyüyor o hilal. Dolunay oluyor. Sonra küçülüyor, hilal haline geliyor. Bu nedir diye onu sormuşlar. Cenab-ı Hak da onlara o an için daha lüzumlu olan bir bilgi veriyor. Diyor ki bu hilaller insanların için vakit tayinidir. Hac için vakit tayinidir. Diye onlar için daha önemli olan, faydalı olan bir bilgi veriyor. Şu anda sizin için bu lazım diye. O hilalin niçin büyüdüğü, küçüldüyse daha sonra ilmen keşfedilecek. Daha sonraki insanlar onu bulacaklar. O zaman için o bilgi çok zararlı olmadığı için ondan bahsetmiyor Cenab-ı Hak. Burada sorunun cevabı çok uzun ve kapalı olacağından hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soru soranın işini kolaylaştırmak ve mevzuyu daha iyi anlamasını sağlamak için farklı yönden cevap vermişlerdi. Soru soran ihramını ne giyebilir diye soruyor. Peygamber neyi giyemeyeceklerini sayıyor. İstisnalar sayıyor. Diğerleri serbesttir diyor. Mevzuya hakim olan hoca bu metodu kullanarak talebesini daha kolay ve daha güzel yetiştirir. Onu lüzumsuz şeylerle meşgul olmaktan kurtarır ve hedefe yorulmadan ulaşmasını sağlar. Danışmanlık yapmak, önder olmak, önde gitmek böyle bir sorumluluğu gerektiriyor. İnsanlara kısa yolları göstermek, kolay yolları göstermek, onlar için faydalı olan bilgileri vermek, kafalarını karıştırmamak, onları zora sokmamak, fesada uğratmamak, yanlış yollara sevk etmemek, idlal etmemek. İşte ayet-i kerimede de geçer. Onlar kendileri sapmış, insanları da saptıranlardır diye. Bu tür insanlar var. Her zaman olmuş, eksik olmuyor hiçbir zaman. Cenab-ı Hak da bu sebeple uyarıyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. Kendisi sapan, başkalarını da saptıran insanlar. Yine hadis-i şerifte Efendimiz, alimlerdir Cenab-ı Hak çeker alır. İnsanlar gider cahillere fetva sorarlar. Onlar da bilmeden fetva verirler. Hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar diye. Böyle idlale memur olan insanlar var. Araştırıyor, çalışıyor. Nereden ne bulabilirim de insanların böyle kafasında soru işaretleri oluşturabilecek bir konuşma yaparım diye. Bu iş için çalışan insanlar da var. Bunlar tabii büyük bir vebal yükleniyorlar. Onun cezasını görecekler. Ama insanlar da uyanık olması gerekiyor bu tür insanlara karşı. Ve önder olan insanların da Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa dikkatli olmaları bu konuda insanları şaşırtacak, insanları zor durumda bırakacak, kafa karışıklığına sebep olacak konularda konuşmamaları veya güzel izah etmeleri, güzel açıklamaları gerekiyor. Önde olmanın mesuliyeti bunu gerektiriyor. Bir alimin Allah'ın hudutlarına riayette bir gevşekliğe sebebiyet vermeyecek durumlarda insanların istifade edeceği ve rahatlayacağı kolaylık yollarını göstermesi gerekir. Fetva verirken insanlara kolaylık yolunu tercih etmek. Tabii ki bu kolaylık göstermek için dinin sınırlarını aşmamak gerekiyor. Bazen ya insanlara kolaylık olsun, zorluk çıkarma diyerek mesela bir mekruhu tavsiye edebiliyor insan. Mekruh görülen, güzel görülmeyen, müstehap görülmeyen şeyleri fetva verebiliyor. Bu tür şeylere de girmemek gerekiyor. Mubahlar içerisinde en kolay olanını, müstehaplar içerisinde kolay olanını tercih etmek, onu söylemek. Haram hususlarda böyle sınırı aşacak şekilde, haramı helal kılacak, harama yol açacak şekilde böyle kolaylık adı altında bu tür bir tahribata girmek doğru değil tabii ki. Ama dinin müsaade ettiği sınırlar dahilinde, mubahlar dahilinde kolaylaştırıcı olmak. İki iş varsa, iki yol varsa, ikisi de caizse bunun en kolay olanı tercih etmek. Hazreti Ayşe validemiz öyle diyor. Allah'ın emirleri konusunda Resulullah Efendimiz'den daha titiz bir insan yoktu. Allah'ın bir emri varsa yapılması gereken o konuda hiç taviz vermezdi. Ancak iki yol varsa önünde diyor, onların en kolay olanını tercih ederdi. Çünkü o önder, tabi olunan bir insan, peşinden gelen insanları da zor duruma bırakmamak için kolay olanını tercih ederdi. İkisi de caiz olduğu durumlarda. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Aynı zamanda Buhari'nin ilim kitabını da bitirmiş olduk. Bundan sonra temizlikle ilgili, Buhari'nin temizlikle ilgili bölümlerine inşallah devam edeceğiz. O programlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.